Kur'an'a göre kölelik doğal bir kuruluş. Muhammed'in söylemesine göre Tanrı köleliği doğal bir kuruluş olarak benimsemiş ve Kur'an hükümleriyle o şekilde düzenlemiştir. Gerçekten de Nahl ve Rum surelerinde rızkı bol ve hür kişilerle bu kişilerin satın alıp sahip bulundukları kölelerden söz edilmekte, bunların birbirlerine eşit bulundukları belirtilmektedir. Nahl suresinde şöyle yazılı: Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının malı olmuş bir köleyle, katımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak harcayan, hür bir kimseyi örnek verir. Bunlar hiç eşit olurlar mı? K16 Nahl 75. Aynı surede bir de şu var: Allah kiminize kiminizden daha bol rızık verdi. Bol rızık verilenler sağ ellerinin satın alıp sahip oldukları kölelerine rızıklarını verirlerken kendilerini rızık alanında onlara eşit saymazlar. K16 Nahl 71. Her ne kadar bazı gayretkeşler bu ayetlerde sözü geçen köle deyimiyle putların ya da kafirlerin kastedildiğini öne sürerse de yalandır. Çünkü burada esas itibariyle anlatılmak istenen şey köle ile köle olmayan, yani hür sayılan kimselerdir. Nitekim bunun böyle olduğunu Rum suresindeki şu ayet biraz daha vurgulamakta. Tanrı size kendinizden bir misal vermektedir. Size verdiğimiz rızıklarda sağ elinizle satın alıp sahip olduğunuz kölelerinizin de eşit surette hak sahibi olmalarına razı olur. Ve birbirinizi saydığınız gibi bu ortaklarınızı sayar mısınız ki bizzat yaptığımız işlerde bize ortaklar koşulmasına razı olasınız. K30 Rum 28. Bu ayetin bir başka çevirisi şöyle: Tanrı kendinizden size bir örnek vermekte. Size verdiğimiz rızıklarda sağ elinizle satın alıp sahip olduğunuz kölelerinizden kendinize eşit olarak ortak yaptıklarınız ve kendiniz gibi sayıp önem verdikleriniz var mıdır ki mülkünde olan putların tanrılıkta Tanrı'ya ortak yapılması doğru olabilsin? Yani güya Tanrı putların kendisine ortak kılınmasını istemediği için kullarına şöyle demekte: Nasıl ki siz sağ elinizde satın aldığınız kölelerinizi kendinize denk görmek istemezseniz ve nasıl ki size vermiş olduğunuz rızıklarda kölelerinizin de eşit surette hak sahibi olmalarına razı olmazsanız, putları da Tanrı'ya ortak koşmanız doğru olmaz. Daha başka bir deyimle Tanrı köleliği doğal bir şeymiş gibi kabul etmekte ve sırf kendisine ortak koşulmasın diye köle sahibi ile köle arasındaki ilişkilerde eşitsizliğe yer vermekte. Görülüyor ki Muhammed'in tanımladığı Tanrı güzel bir şekilde rızıklandırdığı kulları ile bu kulların sahip bulundukları köleler arasında eşitlik olamayacağını bildirmekte ve bununla adeta övünmektedir. Öte yandan Tanrı yine Muhammed'in söylemesine göre köle ile efendisi arasında eşitlik sağlamanın aleyhindedir. Sağlamak isteyenlerin de karşısındadır. Çünkü köleyi efendisiyle eşit kılmanın Tanrı'ya şirk koşmak, putları Tanrı'ya ortak yapmak gibi bir şey olabileceğini anlatmaktadır. Rum suresindeki ayeti tekrar okuyalım. Tanrı size kendinizden bir misal vermektedir. Size verdiğimiz rızıklarda sağ elinizle satın alıp sahip olduğunuz kölelerinizin de eşit surette hak sahibi olmalarına razı olur ve birbirinizi saydığınız gibi bu ortaklarınızı sayar mısınız ki bizzat yaptığımız işlerde bize ortaklar koşulmasına razı olasınız. K30 Rum 28. Bu ayetin anlatmak istediği şey şu: nasıl ki Tanrı yüce niteliklere sahip olarak üstün ise ve nasıl ki ona ortak koşmak günah sayılır ise, köle sahiplerinin de birbirlerini saydıkları şekilde kölelerini saymaları ve onları kendilerine ortak yapmaları uygunsuzdur. Daha başka bir deyimle, efendinin kölesini kendisine eş değerde tutup ortak kılmaya matuf her davranışı Tanrı'ya şirk koşmak gibi günah bir şeydir. Öte yandan Tanrı yine Muhammed'in söylemesine göre kölelik kuruluşunu getirmek yanında kullarına köleler vermekle övünür. Başta Muhammed olmak üzere sevgili kullarına ganimet olarak köleler ve cariyeler verir. Bunun böyle olduğu Kur'an'da şöyle belirtiliyor: Ey Muhammed, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği ve elinin altında bulunan cariyeleri sana helal kıldık. K33 Ahzab 50. Şeriat sisteminde köle ve cariye, efendisinin mutlak tasarrufu altında bir mal, bir eşya niteliğinde. Kur'an'ın çeşitli ayetlerinde köleden ya da cariyeden söz edilirken, çoğu kez mal, eşya, alınıp satılabilen şey anlamlarına gelen deyimler kullanılmıştır. Köle sahibi kimseler ise mal, eşya sahibi kimseler olarak gösterilmişlerdir. Örneğin Rum suresinde milkul yemin, yani sağ elin satın aldığı, sahip olduğu köleler diye yazılıdır. Bakınız Rum 28. Ayrıca bakınız Nur 31, 33, 58, Ahzab 55, Nahl 71. Nahl suresinde memluk yani birinin malı olan köle deyimi yer alır. Nahl 75. Nisa suresinde rakabe yani sahibi bulunduğu köle diye yazılıdır. Nisa 92. Ayrıca bakınız Maide 89, Mücadele 3, Beled 13. Bakara suresinde rikap yani sahip bulunduğu köleler diye geçer. Bundan anlaşılan şu, köle cariye öyle bir yaratıktır ki efendisinin mutlak tasarrufu altındadır. Efendisi onu dilerse ömrü boyunca köle olarak hizmetinde kullanır. Dilerse bir mal gibi satar ya da dilerse ömrü boyunca kendisine hizmette bulunmak üzere azat eder. Öte yandan Muhammed iman sahibi erkeklere köle kadınları cariye, odalık olarak şehvet aracı şeklinde kullanma olanağını sağlamıştır. Arapların kadına ne kadar düşkün olduklarını bildiği için şu veya bu nedenle kadınsız kalmasınlar diye bu yolu düşünmüştür. Gazali bu konuda şöyle der. Arap kavminde şehvet galip olduğu için salih olanları da daha çok evlenme ihtiyacı duyarlar. Kalbin huzurunu sağlamak ve zinayı önlemek için cariye ile evlenmek mübah olmuştur. Bundan dolayıdır ki Muhammed Kur'an'a bu olanağı sağlayacak hükümler koymuştur. Örneğin Nisa suresinde imanlı hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen Müslüman, erkeklerin kendi elleri altında bulundurdukları cariyeleri alabilecekleri yazılıdır. İçinizden hür mümin kadınlarla evlenmeye güç yetiremeyen kimse, ellerinizin altında bulunan imanlı genç kızlarınız sayılan cariyelerinizden alsın. Nisa 25. Yine bunun gibi birden fazla kadınla aynı zamanda evlenemeyecek durumda olan erkeklere bir kadın ve ayrıca diledikleri sayıda cariye alabilme olanağı sağlamıştır. Kur'an'ın Nisa suresinde şöyle yazılı. Beğendiğiniz veya size helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın. Yahut da sahip olduğunuz cariyeler ile yetinin. Nisa 3. Muhammed şehvet ihtiyacını gidermek üzere cariye alma olanağını sadece başka erkekler bakımından değil, fakat kendi ihtiyacı bakımından da öngörmüş ve Kur'an'a bu doğrultuda ayetler koymuştur. Örneğin 11 kadınla aynı zamanda evli bulunduğu sırada artık başkaca kadın almaması için velev ki güzelliği hoşuna gitmiş olsun. Tanrı'dan vahiy indiğini söylerken cariyelerin bu sınırlama dışında bırakıldığını eklemiştir. Ayet şöyle. Ey Muhammed, sağ elinin satın aldığı cariyeler hariç bundan böyle şimdiye kadar aldığın kadınlardan başka hiçbir kadın güzellikleri hoşuna gitse bile sana helal olmaz. Karılarını başka karılarla değiştirmen de öyle. K33 Ahzab 52. Bundan başka bir de erkeklere evli kadınlarla evlenme yasağını koyarken evli cariyelerle evlenme olanağını tanımıştır. Çünkü cariye her hususta kullanılabilecek bir maldır. Nisa suresindeki ayet şöyle, sahip olduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılınmıştır. Her ne kadar bu ayette sözü edilen cariyelerin savaş esiri olarak ele geçirilmiş kadınlar olduğu ve bu kadınların evliliklerinin tutsaklık nedeniyle kendiliğinden bozulmuş sayılacağı belirtilirse de, söylemeye gerek yoktur ki insan haklarına ve ahlakiliğe terslik bakımından cariyenin savaş esiri olup olmamasının fark yaratmaması gerekir. Tutsak alınan bir kadını sırf kocası düşman kesimindedir diye bir başka erkeğin koynuna sokmanın ne adaletle ve ne insafla ilgisi vardır. Yine her ne kadar cariyelerin fuhuşa zorlanmasını önlemek için Muhammed'in cariyelerinizi fuhuşa zorlamayın, bakınız Nur 33 şeklinde hükümler yerleştirdiği kabul edilirse de bu hükümlerin uygulama gücünden yoksun bulunduğu anlaşılmaktadır. Örneğin cariyesini fuhuşa zorlayan ve bundan kazanç sağlayan kimseye belirli bir ceza getirmemiştir. Getirmek şöyle dursun, fakat efendinin isteği üzerine cariyenin böyle bir işe gönüllü olarak katlanması halinde bu davranışın bağışlanabilir sayılacağını bildirmiştir. Nisa suresine koyduğu ayet şöyle. Dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhuşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilsin ki Allah hiç şüphesiz onu değil, zorlanan kadınları bağışlar. Nur 33. Görülüyor ki cariye sahibi kimse iffetli kalmak isteyen cariyesini fuhuşa zorlayacak olursa belli herhangi bir dünyevi cezaya çarptırılmayacaktır. Sadece gelecek dünyada Tanrı onu bağışlamayacaktır. Fakat eğer cariye iffetli kalmak istemez ise onu fuhuşa sürükleyen efendisi için bağışlanmamak dahi söz konusu olmayacaktır. Muhammed köleliği kaldırmak değil, fakat doğal bir kuruluş olarak hem de Araplarda uygulanan eski şekliyle sürdürmek istemiş, bizzat kendisi köle edinmiş, köle satmış ve başkalarına köleler hediye etmiştir. Muhammed'in köleliği ortadan kaldırmak istediği, köleleri koruyucu hükümler getirdiği, örneğin kölelere kötü muameleyi önlediği ya da köle azat etmeyi teşvik ettiği söylenirse de yalandır. Çünkü bir kere yukarıda belirttiğimiz gibi köleliği doğal bir kuruluş olma niteliğinden çıkarmayı ve ortadan kaldırmayı hiçbir zaman düşünmemiş, aklından bile geçirmemiştir. Eğer geçirmiş olsaydı, tıpkı kendisinden yüzlerce yıl önce Buta'nın yaptığı gibi köleliği kökten yok eder, köleliğe cevaz veren zihniyeti yerer, köle alım satımını yasaklardı. Bilindiği gibi Buta köleliği açıkça ilk kez yeren ve köle ticaretini yasaklayan bir din adamı idi. Irklar arasında fark gözetmez, kendisine hangi ırktan olduğu sorulduğunda cevap bile vermez, köleliği insan varlığının tutsallığı ile bağdaştırmazdı. Oysa ki Muhammed kendisini ve mensup bulunduğu Arap ırkını İbrahim ve İsmail soyundan gelme bilmiş ve İbrahim soyunu da insanlığın en üstün kuşağı olarak belirlemiştir. Köleliği kaldırmak şöyle dursun, fakat köleliğin sürdürülmesini ve köle ticaretinin gelişmesini sağlamıştır. Nitekim yaşamı boyunca bizzat kendisi köleler edinmiş, köle satın almış ve elindeki köleleri ona buna satmış ya da hediye etmiş, başkalarına da bu şekilde hareket etme olanağı sağlamıştır. Azat ettiği köleleri bile kendi işlerinde ve emrinde çalıştırdığı olmuştur. Biraz ileride göreceğimiz gibi her ne kadar kölelerinden bazılarını azatladığı görülse de bu işi çoğu zaman belli bir gereksinim nedeniyle yapmış ve başkalarını da köle azatlama işinde aceleci olmamaya teşvik etmiştir. Örneğin bir defasında kendi eşlerinden Sevde B. Zaman'ın acıma duygularına kapılarak köle azatlamasını öfkeyle karşılamış ve sonra Kur'an'a insan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan pek acelecidir. K. 17 İsra 11 şeklinde ayet koymuştur ki ilerideki sayfalarda ele alacağız. Öte yandan köle sınıfını genellikle aşağı görmüş, sadece kafirlere, özellikle müşriklere, putperestlere oranla bir derece üstün bulmuştur. Kur'an'a koyduğu şu ayet bunun kanıtıdır. İnanan bir cariye hoşunuza gitmiş olan fakat puta tapan bir kadından daha iyidir. K. Bakara 221. Yani cariyenin değeri puta tapana oranla birazcık daha iyidir. Biraz ileride göreceğiz ki Muhammed köleliği Araplara özgü eski ve kötü şekliyle benimsemiştir. Fakat daha önce köleliği doğal bir kuruluş olarak sürdürmesinin nedenlerine göz atalım. A. Köleliği kökünden yok etmeyip sürdürmesinin nedenleri. Neden dolayı Muhammed köleliği doğal bir kuruluş olarak benimsemiş ve sürdürmüştür şeklindeki bir sorunun yanıtı özetle şudur. Bir kere tavizci, ödün verici bir siyaset adamı olduğu için bu yola gitmiştir. İkincisi saplı bulunduğu geleneksel inançlar nedeniyle köleliği kaldırmamıştır. Üçüncüsü ise köleliğin kendi taraftarları için olduğu gibi kendi öz çıkarlarına da hizmet ettiğini hesaplamıştır. Taviz ödün siyaseti yönlüsü olduğu için köleliği kaldırmamıştır diyoruz. Çünkü kölelik Arap toplumunun eski çağlardan beri benimseye geldiği bir kuruluş idi.